Ayrım 8. Sayfa 505. 41. Bölüm. Çanakkale Buhranı. Batılı devletler, Muzaffer Mustafa Kemal'in bundan sonra ne yapacağını kuşku içinde bekliyorlardı. Van Sittard, sanki nakavt olmuş bir boksör, ringde tekrar ayağa kalkmış, rakibine sersemletici bir yumruk indirmiş, hakemi iplere sürmüş ve ortadaki parayı da alıp gitmişti der. Churchill olayı daha renkli bir üslupla anlatıyor. Bir yandan Yunanlıların akılsızlığı, bir yandan da müttefiklerin işi ağır almaları, aralarındaki uyuşmazlıklar, dalavereler, şimdi Avrupa'nın üzerinde patlayan bu felaketi uzun zamandan beri hazırlamıştı. Sevr Antlaşması'nı imzalayanlar, Yunan kalkanının arkasına saklanarak hayallerini sürdürmek istemişlerdi. Şimdi de kalkan tuzla buz olmuştu. Avrupa ile bu geri tepen savaş arasında bir düzine kadar dağınık İngiliz, Fransız ve İtalyan birliğinden başka bir şey yoktu. Türklerin daha üzerlerinden Hristiyan kanı tüterek, başıboş ve korkusuz bir Fatih gibi Avrupa'ya tekrar ayak basmaları, savaşta bütün olup bitenlerden sonra müttefikler için şerefsizliklerin en büyüğü demekti. Türkiye'deki zaferleri her yerdekinden daha kesin olmuş, galip gelmenin verdiği gücü her yerden çok orada, olanca küstahlıklarıyla açığa vurmuşlardı. Şimdi Gelibolu'da, Mezopotamya'da, Filistin çöllerinde, Selanik bataklıklarında ve bu büyük seferleri besleyen gemilerde, uğrunda binlerce insanın can verdiği zafer taçları, müttefiklerin bunlar için harcadıkları tümenler, erler, silahlar, paralar hepsi başarılı bir savaşın bütün meyvelerıyla birlikte utanç içinde yok olup gidiyordu. Şimdi ne yapacaklardı? Mustafa Kemal İzmir'de durmak niyetinde değildi. Amacı milli misakın sınırlarından ne eksik ne de fazla olarak İstanbul'u ve Edirne'yi almaktı. İzmir'de basına verdiği demeçlerde bunları elde etmek için hemen müzakerelere girişmeye hazır olduğunu açıkça belirtti. Bir Amerikan gazetecisine bir haftada İstanbul'da olabileceğini ve oradan da Trakya'yı işgale başlayacağını söyledi. Musul'u da istiyor fakat Mezopotamya üzerinde bir iddiada bulunmuyordu. İngiltere'ye karşı değil, Yunanlılara karşı savaştığını söylüyordu. Savaş için olduğu gibi barış için de planları vardı. Bu planlar boğazların güvenliği için gereken garantileri de kapsamaktaydı. Lakin müttefikler bunları kabul etmek istemezlerse, Mustafa Kemal Yunanlıları Avrupa'da da kovalamaya hazırdı. Bu arada bir yandan da Çanakkale'ye doğru asker sevk ediyordu. Burası müttefiklerin İstanbul çevresinde kurmuş oldukları tarafsız bölgenin sınırıydı. İstanbul hükümeti batıda Çatalca hattından, doğuda İzmit Yarımadası'na, kuzeyde Karadeniz'den, güneyde Çanakkale Boğazı'na uzanan bu bölgenin savunmasını müttefiklere bırakmıştı. İki ay önce Yunanlılar Çatalca'da saldırıya kalkıştıkları zaman, Fransızlarla İtalyanlar bölgeyi savunmak için İngilizlerin yanında yer almışlardı. Acaba şimdi Mustafa Kemal'in Çanakkale'ye yönelttiği tehdit karşısında aynı şeyi yapacaklar mıydı? Müttefikler Mustafa Kemal'le ya çatışmak ya da uyuşmak şıklarından birini seçmek zorundaydılar. Daha o İzmir'e ayak basmadan Lloyd George kabinesi toplanmış ve boğazların kontrolünün İngiltere için taşıdığı önem üzerinde durarak, Türkler Avrupa kıyısına geçmeye kalkarlarsa kuvvetle karşı koymaya karar vermişti. Londra, İtalya ve Fransa'nın gösterecekleri tepkiden fazla bir şey beklemiyordu. Buralarda halk Yunanlıların yenilmiş olmasına seviniyor ve savaşa yol açacak herhangi bir müdahaleden çekiniyordu. İngiliz kabinesi hiç olmazsa Avrupa kıyısını savunmak için Fransızlarla İtalyanlardan yardım görmeyi umuyordu. Ama bu yardım olmasa da İngilizler tek başlarına burasını savunacaklardı. Lakin Asya kıyısı boğazların kontrolü için daha az önemli sayıldığından, öteki müttefikler yardım etmezlerse savunulmayacaktı. Nitekim Fransızlarla İtalyanların bu işte İngilizlere yardımcı olmaları pek beklenmediğinden, General Harrington'a birliklerini Çanakkale'den geri çekmek için yetki verilmişti. Lakin Harrington dik kafalı bir adamdı. İstanbul'daki yüksek komisyon toplantılarından birinde İtalyan ve Fransız meslektaşlarından bir yardım vaadi koparmayı başardı. Onlar da Çanakkale'ye ve İzmit Körfezi'ne biraz asker gönderecek, böylece İngilizlerin boy göstermelerine sembolik olarak katılacaklardı. İlgili hükümetler de bunu onayladı. Harrington da böylece askerlerini çekmedi. Aksine Mustafa Kemal'in İstanbul'daki temsilcisine, müttefiklerin tarafsız bölgeye karşı girişilecek bir harekete el birliğiyle karşı koyacaklarını bildirdi. Fransız ve İtalyan birlikleri gelişlerinde bir İngiliz askeri bandosu tarafından karşılandılar. Çanakkale'de hiç olmazsa o an için üç bayrak bir arada dalgalanıyordu. Müttefikler arasındaki bu işbirliği Yüksek Komisyon'un 15 Eylül'de yaptığı toplantıda da devam etti. O tarihte Mustafa Kemal'in Boğaz'ın karşı kıyısına asker geçirerek bir sonuç elde etmeye çalışacağı hesaplanıyordu. Bunu önlemek için hemen bir barış konferansı toplanmasını ısrarla ileri sürdüler. Londra bu görüşü benimsedi. Aynı gün toplanan İngiliz kabinesi hala Fransız ve İtalyan yardımına güvenerek Harrington'ın emrine bir tümen daha vermeye razı oldu. Bundan başka gerektiği zaman Mustafa Kemal'e karşı koymak için Dominyonlardan ve Balkan ülkelerinden yardım istedi. Böylece bir yandan İngiltere İmparatorluğu'nun işi ciddiye aldığını göstermek ve Fransızları da daha sert bir tutum takınmaya zorlamak, öte yandan da ya Venedik ya da Paris'te bir konferans toplanıncaya kadar Mustafa Kemal'e gözdağı vermek istiyorlardı. Bu kararların alınmasında Churchill'in etkisi büyük olmuştu. Zira o yurdunun küçük düşmesi karşısında utancından için için yanıyordu. 3 yıl süresince Lloyd George'un Yunanlıları destekleme siyaseti karşısında o da Türkleri savunmuştu. Lakin şimdi bu politika iflas edince Churchill bunun sonuçlarına karşı koymak için Lloyd George'un yanı başında yer almıştı. Türklerin Boğazları, İstanbul'u ve Trakya'yı ele geçirmeleri hem Türkiye'deki Hristiyanlar hem de Avrupa hesabına tehlike yarattıktan başka utanç verici bir şey olurdu. Yenilgi çok mide bulandırıcı bir içkidir. Savaşların en büyüğünü kazananların bunu içmek zorunda kalmaları ise kolay kolay kabul edilemezdi. Mustafa Kemal'i durdurmak gerekiyordu. Varsın gazeteler istedikleri kadar ulusun, müttefiklerimiz istedikleri kadar köpürsünlerdi. Türk'ü ayağını Avrupa toprağına basmadan barışa zorlamak şarttı. Lloyd George'un sekreteri Miss Stevenson, Başbakanla Churchill'i kabinenin bu kararını tartışırlarken duyunca aklını kaçıracak gibi oldu. Zira bu yeniden savaşa atılmak demekti. Kabine toplantı halindeyken bu korkusunu bir yazıyla üyelere bildirmeyi düşündü, sonra vazgeçti. Az sonra birçok kişi Miss Stevenson'ın bu korkusunu paylaşacaklardı. Şimdi Harrington İstanbul'daki Fransızları da toparlanmaları için sıkıştırıyordu. Tam bu sırada Fransız Yüksek Komiseri General Pelle, öteki müttefiklere haber bile vermeden bir savaş gemisiyle İzmir'e gitti. Niyeti Mustafa Kemal'e barış konferansında Fransa'nın kendisini destekleyeceğine söz vererek, tarafsız bölgeye karşı harekete geçmemesini sağlamak ve böylece Fransa'yı içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarabilmekti. Lakin Gazi de ona meydan okuyacak güçteydi. Ağırbaşlı devlet adamlarının zararına, muzaffer komutan rolünü güzelce kullanarak, ne kendisinin ne de hükümetinin tarafsız bölge diye bir şey tanımadıklarını ileri sürdü. Generalin şunu bilmesi gerekirdi ki, askeri hareketin amacı düşmanı hızla kovalamak ve yenmektir. Bu amacı izlerken, Türk ordularını Doğu Trakya'nın kurtuluşundan önce durdurmaya imkan yoktu. Zaten hareket halindeydiler, İstanbul üzerine yürümeye hazırlanıyorlardı. Mustafa Kemal bir konferansa katılmaya hazırdı ama Bu arada kıştan önce sonuçlanması gereken askeri hareketleri durdurmayı kabul edemezdi. Bu sırada Churchill, Lloyd George'un onayını alarak bir bildiri yayınladı. Yalnız Dışişleri Bakanlığı'na danışmayı unutmuştu. Hafta tatilini şehir dışında geçiren Lord Curzon, pazar gazetelerinde okuduğu bu bildiriyi öfkeyle parlak bir manifesto diye tanımladı. Kabinenin dominyonlarla anlaşarak herhangi bir Türk tecavüzüne kuvvetle karşı koymak üzere aldığı kararı halkın hoşuna gidecek kışkırtıcı bir tonla tekrarlıyordu. Mustafa Kemal, General Pelle'ye tehditlerini savurduğu sırada bu sert bildiri de bütün dünyaya yayılmıştı. Dominyon bakanları daha Curzon'un resmi telgrafını almadan bunu gazetelerde gördüler. İngiltere'nin kendilerine birer sömürgeymişler gibi davranması pek hoşlarına gitmemişti. Askeri yardımlarını ancak bir takım şartlarla yerine getirebileceklerini bildirdiler. İngiltere ciddi bir krizle karşı karşıya bulunduğunu anlamaya başlıyor. Halk Türklerle yeni bir savaştan korkuyordu. Daily Mail, bu yeni savaşı durdurun diye koca başlıklar yayınlıyordu. Bildiri Fransa'da Poincaré'yi de kudurtmuş ve Fransız politikasında zaten başlayan değişmeyi büsbütün hızlandırmıştı. Fransız hükümeti kuvvetlerine Çanakkale ve İzmit'ten çekilmelerini emretti. Daha önce de Mustafa Kemal'e tarafsızlık sözü vermiş olan İtalyanlar Fransızları hemen izlediler. Çanakkale'de yalnız bir tek bayrak kalmıştı. Lakin İngilizler için artık çekilmek söz konusu olamazdı. Buranın elde tutulması İstanbul'unkinden de büyük bir anlam kazanmıştı. Gerçekten de Harrington, İngiliz Savunma Bakanlığı'ndan gerekirse İstanbul'dan çekilmek ama Çanakkale'yi ne pahasına olursa olsun tutmak emrini almıştı. Lord Curzon, Poincaré ile görüşüp yaptığını yüzüne vurmak için telaşla Paris'e koştu. Quai d'Orsay'de uzun ve sert bir çatışmadan sonra Mustafa Kemal'i ya da Büyük Millet Meclisi'nin bir temsilcisini Mudanya'da bir konferansa çağırmaya karar verdiler. Dipnot: Konferansın konusu Türklerin daha ilerisine geçemeyecekleri bir sınır çizgisini müttefik askeri şefleriyle tartışmalarıydı. Bundan sonra da Venedik'te ya da başka bir yerde müttefiklerle Yunanistan ve Türkiye arasında barış koşullarını kararlaştıracak olan konferans toplanacaktı. Mustafa Kemal bu çağrıyı önce cevapsız bıraktı. Lord Curzon, Londra'ya dönüşünde kabine arkadaşlarının alkışlarına nezaketle teşekkür ederken, Yunanistan'da bir ihtilal parlak verdi. Kral Konstantin tahttan indirilmiş, soluğu memleket dışında almıştı. İktidara geçen askeri hükümet Venizelos'u Londra'ya elçi olarak koşturdu. Kabinedeki Yunancılar grubunun umudu yeniden canlanmıştı. Lloyd George'la Venizelos baş başa verince belki de Yunanlıları tekrar savaşa sokabilir, bu da olmazsa onlara yarayacak bir çözüm yolu bulmak için çalışırlardı. Dipnot: Lloyd George Yunanlıların yenildiğine hala inanmak istemiyordu. Mustafa Kemal İzmir'e yaklaştığı sırada Dışişleri Bakanlığı'na bile danışmadan onlara mütareke isteğinde bulunmamalarını, Türkleri şehir önünde durdurarak daha iyi şartlar elde etmeye çalışmalarını öğüt vermişti. Mustafa Kemal ya tehlikeyi sezdiği ya da bunu kendi yararına kullanmak istediği için Fransa ile İtalya'nın yan çizmiş olmalarından cesaret alarak İngiltere'ye karşı baskısını arttırmıştı. Eylül'ün 23'ünde Harrington'ın İngilizlerin tarafsız bölgeyi savunmaya kararlı oldukları yolundaki uyarmasını hiçe sayarak bir süvari müfrezesini bölge sınırını aşırtarak Çanakkale'nin güneydoğusuna Ezine'ye yolladı. Sarp arazi üzerinde ilerleyen Türk keşif kolları Yüzbaşı J.C. Patrick komutasında 3. Hafif Süvari Alayı'na bağlı İngiliz müfrezesiyle karşılaştılar. İngiliz subayları Türkler kendilerine saldırmadıkça ateş açmamak emri almışlardı. Türklerin çekingen davranışından onların da buna benzer bir emir aldıkları anlaşıldı. Bundan da Yüzbaşı Patrick'in anlattığına bakılırsa, tersine taktikli, gülünç ve garip bir çatışma doğdu. İki taraf da kuvvetlerini saklayacak yerde ortaya koymak istiyor, tepelerin gerisinde gizleneceğine, aksine üzerlerinde dikilip duruyordu. İngiliz süvari taburu kendisine böylece alay süsü vererek Truva savaş alanının çevresindeki mevzilere çekildi. Çanakkale şehri de çepeçevre tel örgülü siperlerle savunma durumuna getirilmişti. Az sonra Türkler de İngiliz tel örgülerinin önünde göründüler. Çok yerde aralarındaki ayrılık ancak 30 metre kadardı. Birçoğu niyetlerinin kötü olmadığını belirtmek için namlularını tersine çevirerek yürüyorlardı. İki taraf da birbirlerine karşı güler yüz gösteriyor, nazik davranıyordu. İngiliz subayları Türk subaylarının centilmenliği üzerinde duyduklarının yanlış olmadığını görerek memnun oluyorlardı. Karşılıklı birlikler de aralarında arkadaşlık kurmuşlar, çanak, çömlek, kamp eşyası gibi şeyleri birbirlerinden ödünç alıp vermeye başlamışlardı. Bir gün bir Türk piyade subayı telaşlı bir halde karşısındaki İngiliz birliğinden ödünç tel örgü istedi. Siperleri denetlemeye bir paşa gelecekti, oysa daha tel örgüler çekilmemişti. Paşa gider gitmez telleri aldığı gibi geri verecekti. Ancak subay tel örgüleri gererken epey uğraşmak zorunda kaldı, bunun üzerine İngiliz askerleri koşup kendisine yardım ettiler. Bu arada Mustafa Kemal ile Harrington birbirlerine nazik fakat sert telgraflar gönderiyorlardı. İzmir'deki İngiliz amirali Gazi'ye Harrington'ın birliklerini er geç harekete geçirmek zorunda kalacağını bildirdi. O da tarafsız bölge diye bir şey tanımadığını ve Türk birliklerinin Yunan ordusunu kovalamakta olduğunu tekrarladı. Daha sonra İzmir'deki Fransızlara askerlerini çekmeyeceğini, ancak onlara İngilizlere karşı saldırıya geçmemeleri için emir verdiğini söyledi. Bu iki taraflı blöf, gölgelerin dövüşü gibi bir şeydi. Harrington yeniden kan dökülmeden barış masasına oturulabileceği kanısına varmıştı. Öte yandan rastgele atılan bir kurşunun ya da yanlış anlaşılan bir emrin her an istek dışı bir patlama doğurabileceğini de unutmamak gerekiyordu. Ama asıl olay yerinde bulunanlar pek telaşlı görünmüyorlardı. Gerçek tehlike Londra'daydı. Bir Fransız subayı yüzbaşı Petherick'e Lloyd George'un durumunun sallantıda olduğunu söylemişti. Artık Mustafa Kemal'in kuvvet gösterisinin önemli bir ölçüye vardığı ortaya çıkmıştı. Durum Londra'ya bildirildi. Harrington'ın değerlendirmesine göre öncülerin görünmesinden 5 gün sonra Türk birlikleri Çanakkale önünde 40 bin, İzmit'te ise 50 bin kişiyi bulmuştu. Bunun dışında 40 bini İstanbul'da, 20 bini de Doğu Trakya'da olmak üzere 60 bin kişilik bir yedek kuvveti hesaba katmak gerekirdi. İngiliz hükümeti haberi alınca gerçekten telaşlandı. Bu böyle sürüp gidemezdi artık. Kabine 29 Eylül'deki toplantısında Mustafa Kemal'in müttefiklerin konferans çağrısını henüz cevaplandırmamış olduğunu not etti. Harrington'a Türk komutanına verilmek üzere bir ultimatum gönderildi. Bunda Kemalistler çekilmeyecek olurlarsa savaşın başlayacağı bildiriliyordu. Bu ultimatum için acayip bir zaman seçilmişti. Şimdi Çanakkale'ye Aldershot'tan, Cebeli Tarık'tan, Malta'dan, Mısır'dan takviyeler geliyordu. İngilizlerin durumu iyiydi. Tel örgüler içinde düzgün siperlere yerleşmişlerdi, hava üstünlüğünü elde tutuyorlar, Gelibolu'daki topçularının desteğine de güveniyorlardı. Onları buradan atmak ancak çok geniş bir askeri harekete bağlıydı. Daha zayıf durumdalarken onlara hücum etmemiş olan Mustafa Kemal'in şimdi güçleri artmışken bunu yapacağı pek umulmazdı. Bu bir bakıma Gelibolu savaşlarının tekrarı gibi bir şeydi, yalnız roller değişiyordu. Bu sefer İstanbul'a saldıranlar Türkler, savunanlar da İngilizlerle donanmaları olacaktı. Öte yandan Mustafa Kemal de ultimatum tehdidi karşısında geri çekilerek küçük düşmeyi kabul edemezdi. Kabine içinde ultimatoma karşı olanlar vardı. Özellikle Lord Curzon. O tehlikenin gerektiğinden fazla önemsendiğini düşünüyor ve kuvvete başvurulmadan diplomasi yoluyla bir çözüm bulunabileceğine her zamankinden çok inanıyordu. Ultimatumu 24 saat geciktirmeye çalışarak bu arada Kemalistlerle bağlantı kurmaya girişti. Bir ay önce görüşmeyi reddettiği temsilcileri Fethi Bey'in Paris'ten ayrılıp Roma'ya gittiğini öğrenince yardımcısı Doktor Nihat Reşat'ı buldurdu. Nihat Reşat derhal Vichy'den Londra'ya geldi ve Lord Curzon tarafından bekletilmeden kabul edildi. Curzon ondan Mustafa Kemal'e tehlikeyi anlatmasını istedi. Çanakkale'de durum çok gergindi, her an bir olay patlak verebilirdi. Yine de Türkler ateş açacak olurlarsa bu bir savaş sebebi sayılmayacaktı. Yeter ki ateş emri bizzat Mustafa Kemal tarafından verilmiş olmasın. Kabine Curzon gibi sabırlı olmayı tavsiye edenlerle artık sınırın aşılmış olduğunu ve Mudanya Konferansı projesinden vazgeçmek gerektiğini düşünenler arasında ikiye bölünmüştü. Hatta bazı bakanlar günler geçip de Harrington'dan bir cevap alınmayınca doğrudan doğruya Ankara'ya bir ultimatum gönderilmesini istediler. Bunlar Mustafa Kemal'i hala palavracı bir çetebaşı sanıyor ve ilk ciddi tehdit karşısında sönüvereceğini umuyorlardı. Onun sorumluluğunu kavramış, hesaplamış bir millet kurucusu olarak ortaya çıktığını ve arkasında İngilizleri büyük çapta bir savaşa zorlayacak güçte bir ordu bulunduğunu bir türlü anlamak istemiyorlardı. Dipnot: bu tutumu ve hükümetin genel politikasını yeren Lord Derby, Sir Austen Chamberlain'e şunu yazmıştı: Mustafa Kemal'e asi demek kolay ama Türkiye'nin yerinde İngiltere'yi varsayın. Böyle bir adam asi değil, gerçek bir yurtsever olurdu. Vatanı için dövüşen, onun bölünmesini ve bir imparatorluğu ne kurmaya ne de yönetmeye gücü yetmeyen, bu miskin Yunanlılara verilmesini kabul etmeyen bir yurtsever. Randolph Churchill, Lord Derby. Bu sırada Fransızlar İzmir'e gayri resmi bir temsilci gönderdiler. Bu yine Franklin Bouillon'du. Mustafa Kemal'den temkinli davranmasını istiyordu. Aslında Gazi'nin bu gibi öğütlere ihtiyacı yoktu. Durumunu gayet akıllıca düzenlemişti. Etrafında bir takım ateşli kimseler ondan zaferi sonuna kadar kullanmasını, müttefiklere aldırmadan değil yalnız Doğu Trakya'ya, oradan Batı Trakya'ya ve Makedonya'ya kadar ilerlemesini istiyorlardı. Böylece Rumeli'nin büyük bir kesimi geri alınabilirdi. Gazi böyle konuşanlardan birine kesin bir karşılık verdi. Böyle şey olmaz. O zaman yine her yandan Türkler geliyor bağırışmaları yükselecek ve bütün Balkan milletleri bize karşı yardım istemek için büyük devletlere başvuracaklardır. Selanik'in geri alınmasını isteyen başka birini de şöyle tersledi: Lloyd George'un iktidarda kalmasını mı sağlamak istiyorsunuz? Ankara'daki vekillerle komutanları bir toplantıya çağırdı. Çoğunluk ileri hareketi sürdürmek isteğindeydi. Lakin Gazi ileride Türkiye'nin uluslararası itibarı bakımından milli misak sınırları dışında istekler ileri sürmesine karşıydı. Bu görüşünü ötekilere de kabul ettirdi. Zaten Edirne ile Doğu Trakya'nın bir kurşun bile atmadan kendisine verilmesini garantilemişti. Daha baştan beri müttefikler arasındaki anlaşmazlıkları derhal sömürmeyi başarmış, böylece en sonunda istediklerini elde etmişti. İngilizlere saldırmak ona fazla bir şey kazandırmayacak, onları misillemede bulunmaya, Churchill'in dominyonlara yaptığı çağrıda belirttiği gibi bütün güçlerini ortaya koymaya zorlayacaktı. Mustafa Kemal bu gücün pek yabana atılamayacağını da biliyordu. Öte yandan hem bir yıl önce Ankara'daki barış denemelerinden hem de şimdiki karşılıklı telgraflarından Harrington'ın Türk düşmanı olmadığını ve barış için çalıştığını anlamıştı. Generalin Türkler tarafından ele geçirilen başka telgrafları da bunu gösteriyordu. Tarihte politikacıların savaş, generallerin ise barış uğrunda çalıştıklarını gösteren örnekler vardır. Bu da onlardan biriydi. Mustafa Kemal İzmir'de kendisiyle görüşmeye gelen savaş muhabiri ve Churchill'in yeğeni Claire Sheridan'a İngilizler için şunları söyledi: ben onlara içinde bulundukları durumdan şerefle kurtulmak imkanını vermek istiyorum. Bunun için de sabırlı davranıyorum. Güttüğü siyaset şuydu: son ana kadar Çanakkale üzerinde baskısını arttırmak, İstanbul çevresindeki kuvvetlerini çoğaltmak ve böylece toplanacak olan konferansta en iyi sonucu elde edebilmek. Gazi'yi bu politikadan vazgeçirip savaşa zorlayacak tek şey, İngiliz kabinesinin hazırladığı gibi bir ultimatum olabilirdi. Bereket bu ultimatum kendisine gönderilmemişti. Churchill'in söylediği gibi askerce bir azimle ustaca bir politikanın bir arada nasıl kullanılacağını bilen Harrington, ultimatumu geciktirmek sabır ve cesaretini göstermiş, aldığı emirleri bilmezlikten gelmiş ve şu son kritik anda barış için gerekli zamanı kazanmıştı. Amiral Brock da kendisini desteklemiş, savaşa yol açacak herhangi bir davranıştan kaçınmak gerektiğine inanan Rumbold da onun yanını tutmuştu. Böylece savaş iki tarafında milli gururlarını incitmeden önlenmiş oldu. Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi adına müttefiklerin barış konferansı çağrısını kabul ettiğini bildirdi. Fakat Meriç Nehri'ne kadar Trakya'nın derhal Türkiye'ye geri verilmesini istiyordu. İlk hazırlık toplantısı 3 Ekim'de Mudanya'da yapılacaktı. Gazi bu konferansa İsmet Paşa'yı delege olarak seçti. Arkadan Ankara'ya döndü. Orada şanlı bir fatih gibi karşılandı. Bir takım sofular kendisini istasyondan alarak doğruca Hacı Bayram Veli Camii'ne duaya götürmek istemişlerdi. Fakat Mustafa Kemal meclisin önünden geçerken ustalıkla yan kapıdan içeri girdi ve şükranlarını meclisin balkonundan dile getirdi. Ama ölmüş bir veliye değil, Türk askerine olan şükranlarını. Mecliste iki grubun da temsilcileri onu karşılayarak teşekkürlerini bildirdiler. Heyecanlı bir söylev vererek, yurdumuzun evlatlarının kanıyla sulanmış toprakları üzerinde tatlı barış güneşinin yakında doğacağını umduğunu açıkladı. Büyük bir askeri geçit resminde bulundu, Ankara şehrinin hemşeriliğini kabul etti. Sonra İsmet Paşa ile sürekli bir telefon ve telgraf ilişkisi kurarak Mudanya Konferansı'nın gelişmelerini izlemeye ve Rauf Bey ile vekillerin yaptığı kabine toplantılarında hazır bulunmaya başladı. Mudanya, Bursa ve Marmara'nın güney kıyısıyla bağlantı sağlayan, yolları Arnavut kaldırımı döşeli, evleri ahşap, sivrisinek dolu, zavallı bir limandı. Konferans eski Rus konsolosluğu binasında bardaktan boşanırcasına yağan bir yağmur ve denizlerden bora şeklinde esen bir rüzgar altında toplandı. Bu küçük evin fakirliği kireç badanalı duvarlarına asılan halılarla giderilmeye çalışılmıştı. Yer darlığından masada yalnız 4 heyetin, Türk, Fransız, İngiliz ve İtalyan heyetlerinin başkanlarıyla tercümanları yer alıyorlardı. İngiliz kurmayının Frank haşlaması, Rumbold'un da Levanten Prensi diye adlandırdığı Franklin Bouillon'da gözlemci olarak her işe burnunu sokuyordu. İngilizler onu müttefiklerin düşmanı gibi görüyorlardı. Harrington ise yardım teklifini de öğütlerini de kesinlikle geri çevirmişti. Konferans pek başarıya ulaşacak gibi görünmüyordu. 2 gün geçmiş, daha ortada çözülmemiş 28 soru kalmıştı. Bunların çoğu ikinci derecede sorunlardı. Fransızların açıkça desteklemesinden de cesaret alan İsmet Paşa inatla tartışıyor, Batı Trakya'nın Yunanlılardan geri alınması, müttefik heyetlerinin çıkıp gitmesi ve Türklerin istedikleri kadar jandarma kuvveti toplayabilmeleri üzerinde direniyordu. En sonunda başlıca noktaları kapsayan bir protokol kaleme alındı. Harrington, İsmet Paşa'ya bunun hükümetinin son sözü olduğunu bildirdi. O akşam Iron Duke zırhlısıyla İstanbul'a gidecek ve ertesi gün son cevabı almak üzere geri dönecekti. İstanbul'da Rumbold'a durumun ciddi olduğunu anlattı. Şehrin savunması için bir takım tedbirlere başvurdu. Lord Curzon, durumun ancak müttefikler arasında anlaşmanın yeniden kurulmasıyla kurtarılabileceğini görerek hemen Paris'e koştu. Poincaré'yi Doğu Trakya'nın belirli bir süre için bir müttefik birliği tarafından işgal edilmesini kabule razı etti. Ayrıca Türkler silah altına diledikleri kadar jandarma alabilecekler, buna karşılık tarafsız bölgeyi tanıyacaklardı. Bu talimat telgrafla İstanbul'a bildirildi. Oradan da bir İngiliz muhribiyle Mudanya'ya gönderildi. Merak ve endişe içinde iki gün daha geçti. Bu arada İsmet Paşa Ankara'dan ne gibi tavizlerde bulunabileceğini sormuş, müttefiklerin sunduğu anlaşma tasarısı üzerinde telefon ve telgrafla talimat istemişti. Konferansın yeniden başlamasından az önce, Harrington hükümetinden birbiri ardına iki telgraf aldı. Türkler teklifi geri çevirirlerse bir ultimatum vermek ve gerekirse askeri harekata girişmek konusunda serbest olacaktı. Harrington iki telgrafı da cebine koydu. Fakat Çanakkale'deki komutanına belirli bir saate kadar aksine emir almazsa ateş açmak için yetki verdi. Lakin şimdi konferanstaki hava belirli bir şekilde değişmişti. Çözümlenecek noktalar sadece altıya inmiş, İsmet Paşa da daha dostça bir tutum takınmıştı. İlk dört nokta üzerinde anlaşmaya varıldı. Beşinciye gelince Harrington Türklerin tarafsız bölgede işgal ettikleri bazı yerlerden çekilmeleri ve buraların İngilizlerde kalması üzerinde ısrar etti. Daha sonra anlattığı gibi İsmet Paşa bunu kabul edemeyeceğini ve görüşmelerin yine çıkmaza girdiğini söyledi. Sahneyi bir türlü unutamam. Bir tek petrol lambasının aydınlattığı o berbat oda. İsmet Paşa'nın kurmay başkanı hala gözümün önündedir. Bakışlarını bana dikmiş, bir an bile ayırmıyordu. Ben odanın bir yanını arşınlıyor ve bu bölgeyi muhakkak almam gerektiğini, başka bir şey kabul edemeyeceğimi söyleyip duruyordum. İsmet Paşa öbür yanını arşınlıyor, o da boyuna kabul edemeyeceğini tekrarlıyordu. Sonra birdenbire "J'accept" dedi. Dipnot, kabul ediyorum. Ömrümde bu kadar şaşırdığımı hatırlamıyorum. Altıncı noktada kolayca çözümlendikten sonra Harrington bir uyuşmaya varıldığını anladı. Lakin Türklere pek güvenmediği için işi askıda bırakmak istemedi ve Fransızlarla İtalyanların protestolarına rağmen anlaşmanın o gece imzalanmasında ısrar etti. Böylece konferans, acemi daktilocuların anlaşmayı 5 ayrı dilde makinede yazmalarını beklerken 15 saat daha uzadı. Türk askeri bandosu konferanstakileri uyanık tutmak için arada sırada marşlar çalıyordu. Nihayet her şey tamam oldu ve imzalar atıldı. Anlaşma sabahın soğuk ve mavi aydınlığında basına bildirildi. Harrington sinirli bir demeç verdi. İlk karşılaştığımız zaman iki yabancıydık, şimdi dost olarak ayrılıyoruz. Ağır işiten İsmet Paşa iltifatını pek iyi anlamadı ama yine de bugünün hayatının en sevinçli hatıraları arasında yer alacağını söyleyerek karşılık verdi. İşin başından beri Mustafa Kemal'le bağlantı halinde bulunmuş olan Franklin Bouillon'a, "Bu sizin için de bir zafer günü dostum," dedi. Barış en sonunda kurtulmuştu. Artık Kemalistler Doğu Trakya'yı işgal edebileceklerdi. Burada Yunanlı halk batıya, ovalara doğru göçmeye koyuldu. Kucaklarında sandıkları, yanlarında eşya yüklü öküz arabaları, önlerinde sürüleri yürüyüp gidiyorlar. Geceliğin konakladıkları yerlerde yaktıkları ateşler, yeryüzünde gökteki yıldızlar gibi parıldıyorlardı. Bu görünüş Ward Prize'a 30 yıl savaşlarındaki göçleri hatırlatmıştı. İşte Lloyd George'un yeni bir Yunan İmparatorluğu kurma yolunda giriştiği denemenin sonucu bu olmuştu. Öyle bir sonuç ki kendisini de birkaç gün içinde politika hayatına veda etmek zorunda bırakacaktı. Bir yandan Lloyd George'un güttüğü politika, bir yandan da koalisyon kabinesinin baskısı birkaç aydan beri muhafazakarları tedirgin ediyordu. Şimdi de Çanakkale işinde onun Churchill'le beraber memleketi savaş uçurumuna sürüklediğini görüyorlardı. İçlerinden biri, "Lloyd George'u daha fazla tutamayız," demişti. "Bize çok pahalıya oturuyor." Bu yüzden Muhafazakar Parti'nin tek başına hükümeti kurmasını denediler ve bu iş için lider olarak Bonner Law'u seçtiler. Law, Times'a gönderdiği tarihi mektupta İngilizlerin kendi çıkarlarını müttefiklerinin yardımı olmadan koruyamayacaklarını ileri sürdü. "Dünyanın polisliği görevini tek başımıza yüklenemeyiz," diyordu. Kabinedeki muhafazakar üyeler buna muhalifti. Churchill'in evinde bir akşam yemeği sırasında parlamentoyu dağıtmaya ve seçimlere koalisyon şeklinde katılmaya karar verdiler. Bu Lloyd George'u süresiz olarak destekleyecekleri anlamına geliyordu. O da bu sözde başarıyı doğum yeri olan Manchester'da verdiği bir söylevle perçinlemek istedi. Yine barbar Türkleri atıp tuttu ve son yıllarda Anadolu'da işlemiş oldukları akıl almaz kötülükleri son defa olarak sayıp döktü. Lakin 5 gün sonra Carlton Club'da yapılan bir toplantıda Bonner Law son anda Lord Curzon'un da desteğini elde ederek parlamentodaki muhafazakar mebusların çoğunluğunu kendi tarafına çekecek ve partinin koalisyondan ayrılarak seçimlere tek başına katılmasını sağlayacaktı. Lloyd George böylece istifa etmek zorunda kaldı. Başbakanlıktan ayrılırken sekreterlerine "Bir daha buraya ayak basmayacağım," dedi. Ancak Bonner Law'la Lord Curzon'dan Gal bölgesi okulları için bağış istemeye gelirsem o başka. Dipnot: Frank Owen, Tempestuous Journey, Lloyd George, His Life and Times. Bonner Law başbakan oldu. Asi diye küçümsenen bir Türk, 3 yıllık bir kavga sonunda İngiltere hükümetini ve ünlü başbakanını devirmeyi başarmıştı. Romantik adam, gerçekçi adamın önünde silinip gitmiş, bir Makedonyalı bir keltin sırtını yere getirmişti.